Ayrım 5. Sayfa 33. 3. bölüm. İmroz meyhanesinde buluşma önerisi Kenan'dan gelmişti. Telefondaki sesinde bir bozgun havası seziliyordu. Aslında o gün rakı içecek halim yoktu. Güliriz oğlumuz Burç'u fizik tedavisine götürecekti. Ben de eve erkenden gidip son günlerde olanlar hakkında düşünmek istiyordum. Üstelik içtiğimde ertesi gün başım ağrıyor, kendimi iyi hissetmiyor, dikkatimi işe veremiyordum. Fakat Kenan'ın gergin olduğunu fark edince dertleşmek istediğini anladım. İhtiyaç duyduğumuzda Kenan hep yanımızda olurdu. Benim de arkadaşımın yanında olmam gerekiyordu. Nihat'ın öneriyi daha başından kabul ettiğinden de emindim. Nevizade sokağa girip yazdan kalan bu sonbahar ikindisinde İmroz meyhanesinin önüne sıralanmış masalardan birinde Nihat'ı gördüğümde yanılmadığımı anladım. Masa deniz börülcesinden radikaya, ahtapot salatasından lakerdaya, sardalya salamuradan salataya, kavundan beyaz peynire kadar çeşitli mezelerle donatılmıştı. Demek ki epeydir buradaydı. İkindi güneşine sırtını veren Nihat, mevsim salatasına limon sıkmakla meşgul olduğu için yaklaşıncaya kadar beni fark etmedi. Önünde duran bardakta rakının yarılanmış olduğunu görünce ''Ne o, biz siz mi başladın içmeye?'' diye takıldım. Başını kaldırıp yüzüme baktıktan sonra ''Erken çıktım be Selim'' dedi. Gözlerini kısıp alt dudağını sarkıtarak söylemişti bunları. Sıkıntılı olduğu anlarda hep böyle yapardı. Artık sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Nihat için sıkıntı genellikle para demekti. Daha 2 ay önce taşındığı yeni evin kirasını ödemek için benden borç istemişti. Şimdi yeniden para istemek zoruna gidiyor olmalıydı. Bu gece kötü geçecek diye düşündüm. Kenan da Nihat da keyifsiz, sanki kendi derdim yetmezmiş gibi bir de bunların meseleleriyle uğraş. Ama madem ki gelmiştim, ilgili arkadaş rolünü sonuna kadar oynamam gerekiyordu. Tatsızsın, dedim. Karşısındaki iskemleye çökerken, işler yolunda gitmiyor mu? Sesimin bıkkın çıktığının farkındaydım. Kötü bir başlangıç olmuştu. Ne yapayım, daha fazlasını beceremiyordum. Nihat da anında fark etmişti halimi. Belki de bu nedenle konuyu geçiştirmeye çalıştı. Yok be, dükkanda otur bunaldım biraz. Anladım, bugün benden para istemeyecekti. Bu Kenan'ı deneyecek anlamına geliyordu. Doğrusu da buydu. Üst üste aynı kişiden borç almak hiç de adil değildi. Bir benden bir ondan almalıydı. Çok deşmemeye karar vererek kadehime büyük bir dikkatle iki parmak rakı doldurdum. Oo, çok koydun be diye takıldı Nihat. Dikkat et, sarhoş olacaksın. Yanıt vermeye hazırlanıyordum ki birinin omuzuma dokunduğunu fark ettim. Başımı çevirince Kenan'ın gergin yüzüyle karşılaştım. Kusura bakmayın, geciktim. Geri zekalı menajerimle konuşuyordum. Yanımdaki iskemleye otururken sürdürdü konuşmasını. Yok efendim, basın beni sevmiyormuş, züppe buluyormuş, sanatçılık konusunda samimi olduğumu düşünmüyormuş, fotoğrafçılığı tıpkı bungee jumping gibi eğlence olsun diye yapıyormuşum. Beceriksiz puşt. Durdu, önüne 2 bardak çekti. Nihat ondan önce davranıp doldurdu kadehini. Nihat'ın Kenan'dan para isteyeceği kesinleşmişti. Kenan, kadehe dökülen rakının miktarına baktı. Nihat tam istediği kadar doldurmuştu, sesini çıkarmadı. Her zamanki gibi suyu yanındaki bardağa koydu. Kenan rakıyı sek severdi. Hadi sağlığınıza diyerek kaldırdı kadehini, biz de uyduk. İçkisini yudumlayıp kadehi masaya koyarken menajeriyle yaptığı konuşmayı anlatmayı sürdürdü. Gerçi söyledikleri yalan da değil. O gazetecilerin, fotoğraf sanatçılarının, eleştirmenlerin hiçbiri çekemiyor beni. Abi, anlamıyorum bu herifleri. Sanatçı olmak için illa açlıktan nefesinin kokması mı gerekiyor? Alayı İbne bunların, alayı orospu çocuğu. Ama kabahat bende, niye çağırıyorsun kokteyline? Adam yerine koydun mu böyle olur işte. Güya bize anlatıyordu ama ne fikrimizi soruyor ne de konuşmasına ara veriyordu. Konuştukça da öfkesi artıyordu. Sonunda dayanamayıp gülmeye başladı. Biraz geç de olsa Nihat da bana katılma cesaretini gösterdi. Önce hafiften başlayan gülüşmelerimiz giderek bir krize dönüştü. İki arkadaş kahkahaları koyverdik. "Ne gülüyorsunuz lan?" diye çıkıştı Kenan. Kimin umurunda film kopmuştu bir kere. Artık istesek de duramıyorduk. Baktı olmayacak. "Gülün lan ibneler," dedi. "Siz de az puş değilsiniz zaten." Ama bunu söylerken kendisi de gülmeye başlamıştı. Kriz geçene kadar güldük. Gülmekten gözlerimde beliren yaşları masadaki peçetelerden biriyle silerken sordum. "Ne oldu oğlum? Niye bu kadar kızdın? Şu işi başından anlatsana." "Anlatayım da tekrar gülün değil mi?" diye tatlı tatlı sitem etti. Fakat anlatacağını o da, Nihat da, ben de biliyorduk. "Fena mı oldu oğlum? Bak güldük biz de, rahatladık sen de." Konuşan Nihat'tı. Kenan'ı hoş tutacaktı ya, yalakalığı sonuna kadar sürdürürdü artık. "Keşke rahatlasam ya," dedi. Gülmeyi kesmiş, yine o sıkıntılı yüz ifadesine takılmıştı. "Aklıma tüküreyim, nereden bulaştım şu fotoğraf işine?" "Tabağıma beyaz peynir aldıktan sonra ben söyleyeyim," dedim alaycı bir tavırla. Başımla Nihat'ı gösterdim. "İşte bu herifin yüzünden. O öğretmedi mi fotoğrafçılığı sana?" Ahtapot salatasını çiğnemekte olan Nihat'ın lokmaları boğazında kaldı. Kenan'ın kaş altından dik dik kendisine baktığını görünce ağzındakileri hızla yutarak savunmaya geçti. "Yapma Selim, benim ne suçum var? Kenan kendi öğrenmek istemedi mi fotoğraf çekmeyi?" "Doğru söylüyor, onun bir suçu yok," diyerek Nihat'ı rahatlattı Kenan. "Ne bok yediysem kendi kendime yedim. Ama olmadı abi, olacağı da yok." "Oğlum sen de çok acele ediyorsun," diyerek çattım. "Biraz sabret, biraz daha fotoğraf çek, birkaç sergi daha aç." "Daha kaç sergi açayım be Selim? Bu benim 10. sergim. Yolları çektim, dağları çektim, kuşları çektim, gölleri çektim, yaylaları çektim, ağaçları çektim, yaşlı kadınları, genç kızları, çocukları çektim. Daha ne çekeyim abi? Adamlar ilgi göstermiyorlar işte. Kokteyle gelen televizyoncuları, gazetecileri gözlerinizle gördünüz. Kaç kamera dolaşıyordu ortalıkta, kaç flaş patladı. Ertesi gün tek bir haber çıkmadı televizyonlarda. Gazetelerde de küçücük haberler, o da sanat sayfalarının köşelerinde. Ne bir eleştiri var, ne de bir değerlendirme. Yok abi, adamlar bizi görmezden geliyorlar. Ciddiye almıyorlar. Bizim menajere göre yaşam tarzım onları sinirlendiriyormuş. Ne yapayım abi, bu saatten sonra yaşam tarzımı mı değiştireyim? Özür mü dileyeyim heriflerden? Söyleyin abi, ne yapayım? İkimizin de yüzüne bakarak sormuştu sorusunu. Yanıtlayan Nihat oldu. Niye özür dileyesin oğlum? Yanlış olan sen değilsin ki, onlar. Kenan'ın bakışlarında hiçbir değişiklik olmadığını görünce bana döndü. Öyle değil mi abi? Bu sanat camiası bozuktur. Her türlü puşluğu, envai çeşit entrikayı yaparlar. Ne ararsan var bunlarda. Nihat konuşmasına tepki alamayınca sustu. Bir süre üçümüz de sustuk. Sessizliği bozan ben oldum. Ya Kenan, bu fotoğraf meselesi çok mu önemli? Önemli Selim, dedi. Hiç duraksamadan yanıtlamıştı. Soran bakışlarımla karşılaşınca açıklamaya başladı. Çok önemli abi. Şu uçak kazasını hatırlıyorsunuz değil mi? Hani ölmekten son anda kurtulmuştum. Ne olduysa orada oldu. Allah kimsenin başına vermesin, korkunçtu. Alevlerin cehenneme döndürdüğü, o kabinde oturmuş çaresizlik içinde ölümü beklerken bütün hayatım gözümün önünden geçti. Kederli hali bana dokunmuştu. Geçiştirmek için, biliyoruz Kenan, bunları daha önce anlattın, dedim. Hepsini anlatmadım. O kabinin içindeyken ilk kez bir hiç olduğumu anladım. O kadar para pul, mal mülk, yaşadıklarım, anılar filan hepsi hiçti. Öldüğümde benden geriye sadece bir hiç kalacaktı. Evet, kocaman bir hiç. Yaşadığımı kanıtlayan ne bir belge, ne bir iz, ne de bir işaret bırakacaktım. Aynı babam gibi. Hatta babamdan da kötü. Sonuçta bir işe yaramasam da o beni bırakmıştı geriye. Öyle ya da böyle onun adını yaşatıyordum. Fakat öldüğümde benden geriye hiçbir iz kalmayacaktı. Bir rüzgar gibi silinip gidecektim. Kafayı niye ölüme takıyorsun abi? Daha biz genciz, diye Nihat itiraz edecek oldu, yanıt hazırdı. Ama öleceğim, siz de öleceksiniz, çocuklarınız da ölecek. İnsanlar bizi unutacak. 100 yıl, bilemedin 150 yıl sonra kimse bizim yaşadığımızı bilmeyecek. Var mıydık, yok muyduk belli olmayacak. Yine saçmalamaya başlamıştı Kenan. Diye mırıldandım. E'si? Ben unutulmak istemiyorum arkadaş. İnsanlar beni hep hatırlasın, bu dünyadan Kenan Sorgun diye bir adamın geçtiğini bilsinler istiyorum. Yani bir nevi ölümsüzlük istiyorsun, diye tanımladı Nihat. Sesinde belli belirsiz alaycı bir tını vardı. Ama Kenan kendini öyle kaptırmıştı ki bunu fark etmedi bile. Aynen öyle, bir nevi ölümsüzlük istiyorum, dedi olanca ciddiyetiyle. Onu böyle görünce 10. sınıfta merak sardığımız, daha doğrusu Kenan'ın merak sardığı, bizim de onun peşi sıra sürüklendiğimiz tiyatro serüvenini hatırladım. Shakespeare'in Kral Lear'ini oynuyorduk. Kenan başrolü kapmıştı, yani Kral Lear'i oynuyordu. Kızlarının vefasızlığını gören kral büyük bir yıkım yaşayacaktı. İnanın bana, Kenan şimdi o oyundaki gibi yüzünde trajik bir ifadeyle oturuyordu masada. Onun bu hali bana komik geldi. Kendimi tutamadım. Yine gülmeye başladım. Bu kez Nihat katılmadı gülmeme. Kenan'ın da yüz ifadesi değişmedi. "Niye gülüyorsun Selim?" diye sordu. Sesinde meydan okuyan bir ifade vardı. Olsun, benim de geri adım atmaya hiç niyetim yok. Niye gülmeyeyim Kenan, dedim. Artık onunla ciddi konuşmanın zamanı gelmişti. Herif 50 yaşındaydı. Ne var ki aklı hala havalardaydı. Saçma sapan konuşuyorsun abi. Öldükten sonra seni hatırlasalar ne olur, hatırlamasalar ne olur. Çürüyüp toprağa karışırken adının anıldığını mı hissedeceksin? Seni alkışlayan ellerin sesini mi duyacaksın? Seni göklere çıkaran yazıları mı okuyacaksın? Bırak Allah aşkına bu işleri, aklını başına topla. Daha genç sayılırsın, sağlığın yerinde, rahatın yerinde, paran var. Hayatın tadını çıkarmak dururken niye kafanı böyle abuk sabuk konulara takıyorsun? Hayret lafımı hiç kesmeden dinledi. Kenan'la tanıştığımızda genellikle karşısındakinin söylediklerini sonuna kadar dinlemeye dayanamaz, hemen araya girerdi. Yanıt vermek için sözümün bitmesini bekledi. Ben hayatın tadını çıkardım Selim, dedi. Kendinden emin bir adamın ağırbaşlılığı içinde sözcüklerin üzerine basa basa konuşuyordu. Sizin gibi filan da değil. Hakikaten hayatın tadını çıkardım. Biliyorsunuz işte, karılar, arabalar, tekneler, gitmediğim köşe, girmediğim delik, tatmadığım yemek kalmadı şu yeryüzünde. Bir ibneliği denemedim, o da içimden geçmiyor. Yanlış anlama Selim, ama söylediklerinin benim için hiçbir anlamı yok. Oğlum, senin hakkından zorun var deseniz anlarım. Sizi de haklı bulurum. Psikoloğa git derseniz tamam, ona da giderim. Ama gözünüzü seveyim, şu bayat hayatla, bayat ilişkilerle beni oyalamayın. Size yetebilir, ancak bana yetmiyor abi, yetmiyor işte. Kenan bu tonda konuşmaya başladığında onu değiştirmenin imkansız olduğunu bilirdim. Üstelemedim. Şundan emindim ki 3 haftada mı olur, 3 ayda mı olur, bir süre sonra yine boş bir işe bulaştığını anlayacak. O zaman da sanki bu konuşma hiç yapılmamış gibi bugün tutkuyla karşı çıktığı pek çok düşünceyi savunacaktı. Fakat şu anda onunla tartışmanın yararı yoktu. Sustum. Hiç niyetim olmadığı halde kadehteki rakıyı bitirip ikincisini doldurdum. Nihat da benim gibi düşünüyor olacak ki o da sessiz kalmayı seçip rakısına sarılmıştı. Sessizlik uzamaya başlayınca Kenan usulca dirseğime dokundu. "Bana kızmıyorsunuz değil mi?" dedi. Sesi yumuşamıştı. "Sizi kırmak gibi bir niyetim yok. Siz benim canımsınız abi. Ben derdimi anlatmaya çalışıyorum." Gülümseyerek başımı kaldırdım. "Derdini anlatırken bizi küçümsemesen daha çok memnun olacağız," dedim manidar bir ses tonuyla. "Yapma be Selim, sizi küçümser miyim oğlum? Biz farklıyız, hepsi bu. Bakma az önce söylediklerime. Bazen keşke Selim ve Nihat gibi olabilsem diye düşünüyorum. O zaman hayat daha kolay olurdu. Fakat abi, bana büyü mü yaptılar, lanetlediler mi nedir? Kafam hep bu acayip işlere takılıyor. Bilmiyorum abi, vallahi bilmiyorum." yüzünde özür dileyen, adeta yalvaran bir ifade belirmişti. "Olur be," dedim, elimi elinin üstüne koyarak. "Canını sıkma, bu da senin rengin, senin güzelliğin. Hepimiz aynı olsaydık sıkıntıdan ölürdük. Tek tek ikisinin de yüzüne baktıktan sonra başımı usulca sallayarak ona istedim. Yalan mı?" Sorumu yanıtlamak yerine, "Hadi içelim abi," dedi Kenan. Kadehleri kaldırdık, Nihat da dalgınlaşmıştı. Konuşacağını hiç sanmıyordum ama "Aklıma ne geldi biliyor musun Kenan?" dedi. Masaya oturduğundan beri mezelere dokunmayan Kenan o sırada ekmek tabağına uzanıyordu. "Ne geldi?" diye öylesine sordu. "Aslında menajerini haksız yere suçluyorsun. Tamam, dallamanın biri olabilir ama herif haklı. Bu gazeteciler olay peşindedir. Senin kokteylinde olay yok ki abi. Gazeteci neyi haber yapsın?" Kenan söylenenleri pek önemsememişti. Aldığı ekmeğin üzerine tereyağını sürerken "Ne yapacaktık Nihat?" diye sordu. "Olay olsun diye kokteylde kavga mı çıkaracaktık? Davetlileri mi dövecektik? Cinayet mi işleyecektik?" Sesi hem alaycı hem de gergindi. "Tam üstüne bastın," diye atıldı Nihat. Kenan gibi ben de gözlerimi ona diktim. İşaret parmağını Kenan'a uzatarak heyecanla açıklamaya başladı. "Evet abi, işte bu. Bak sen de söyledin. Gazetecilerin ilgisini çekmek için bize gereken cinayettir." Cinayet lafı tüylerimi diken diken etmeye yetmişti. Ne saçmalıyordu bu salak? Benim düşüncelerime Kenan tercüman oldu. "Lan sen benden de manyakmışsın be," dedi sinirli sinirli gülerek. Bir elinde kızarmış ekmek, bir elinde ucu tereyağına batırılmış bıçak hala yemeğine başlayamamıştı. "Gazetecilerin ilgisini çekelim diye katil mi olacağız?" Bana döndü. "Duydun mu Selim? Seninki adam öldürelim," diyor. Yanlış anlaşılmış olmanın verdiği huzursuzlukla "Kim adam öldürelim diyor?" diye homurdandın ya. "Ya ne diyorsun oğlum?" Elindekileri tabağa bıraktı Kenan. Anlaşılan bugün karnını doyuramayacaktı. "Az önce gazetecilerin ilgisini çekmek için bize gereken cinayet demedim mi?" "Dedim ama cinayeti biz işleyelim demedim." Kenan işi iyice alaya vurdu. "Kiralık katil mi tutacağız?" "Yok kardeşim, ne katili ne cinayeti, dinlemiyorsun ki anlatayım." Bana döndü. "Şuna söyle de biraz sussun." Her zamanki gibi yine ara bulucu rolü benim olmuştu. "Tamam Kenan, bırak da anlatsın. Bu arada sen de karnını doyurursun," dedim. Aptalca bir öneride bulunacağını bile bile yine de Nihat'ın ne söyleyeceğini merak ediyordum. Kenan teslim olduğunu göstermek için önce ellerini havaya kaldırdı. Sonra ekmeğine uzandı. "Abi biliyorsunuz yıllarca adliye muhabirliği yaptım," diye başladı anlatmaya bizimki. "Yıllarca ceset fotoğrafı çektim. Aslında polis gerekli araştırmayı tamamlamadan bizim cinayet mahalline girmemiz yasaktı. Ama cinayet masasındakilerle ahbap olduğumuz için rahatlıkla giriyorduk. Normalde polis olay mahallinde titiz bir inceleme, araştırma yapmadan ceset kaldırılmaz. Deliller toplanır, cesedin yatışına göre düşme pozisyonu saptanır, olay mahallinin fotoğrafı çekilir. Evet, ceset yerdeyken ortalık kırık dökük ya da her ne durumdaysa belgelenmelidir. Savcılık ön soruşturmada polisten bunları ister." Laf uzayınca ağzındaki lokmayı mideye indirmiş olan Kenan dayanamayıp "Bunun konumuzla ne ilgisi var?" diye araya girdi. "Biraz sabır abi, tam araya geliyordum işte. Cinayet mahallinde çekilen fotoğraflar hazırlık soruşturması dosyasında bulunur. Yani olayın geçtiği bölgenin karakolu uygunsa orada saklanır. Yoksa Bölge Emniyet Müdürlüğü arşivine gider. Şimdi kulaklarınızı dört açın. Asıl söylemek istediğim konuya geliyorum. Burada, yani Beyoğlu'nda yılda kaç cinayet işleniyor biliyor musunuz?" "Nereden bileyim oğlum?" Nihat ilgimizi çektiğinin farkında başını sallayarak "Onlarca," diye yanıtladı kendi sorusunu. "Kenan, senin Beyoğlu emniyetiyle aran iyi. Başkomiser Cüneyt mi ne? Bir adamla görüşüyorsun. Bir ara poligonda atış talimlerine katılmıştınız." "Katılmıştık." "Abi sen bu adamdan cinayet dosyalarındaki fotoğrafları istesen verir mi?" Nihat'ın ne demek istediğini anlamıştım. Anlar anlamaz da içimi bir huzursuzluk kaplamıştı. Hepimizin başını belaya sokacaksın. Bu salak. İşin tuhafı Kenan'ın hala olayı kavrayamamış olmasıydı. Belki o da kavramıştı ancak emin olmak istiyordu. "Niye isteyeceğim fotoğrafları?" "Anlatacağım," İstesem verir mi, vermez mi? Kenan bir an düşündü. Ne bileyim? Bilmeyecek ne var oğlum? Benim bildiğim Beyoğlu emniyetine bir sürü yardım yaptın. Camları kırılır sen taktırırsın. Boyaları dökülür sen boyatırsın. Demek istediğim o senin boş başkomiser. Bence senin isteğini kırmaz. Böylece fotoğrafları alırsın. Diyelim ki Cüneyt bizi kırmadı. Fotoğrafları aldık. Ne olacak? Ne mi olacak? Abi bir stüdyo tutacaksın. Sağlam bir sanat yönetmeni, bir dekoratör bulacaksın. Mankenler kiralayacaksın. Cüneyt'ten aldığın resimlerdeki görüntüyü inceden inceye yeniden kurgulayacaksın. Bütün ustalığını gösterecek, fotoğraflarını çekeceksin. Kenan'ın ela gözleri heyecanla kıpırdandı. Siyah beyaz tabii diye dalgın mırıldandı. Siyah beyaz diye ineledi Nihat. Bak bunu düşünmemiştim. Kenan'ın bu tehlikeli öneriyi benimsediğini artan bir endişeyle izliyordum. Nihat benim ruh halimden habersiz taşı gediğine koymuş adamın hevesi içinde anlatmayı sürdürüyordu.